Kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Herkese merhaba. Bu kaydı 24 Nisan'da alıyoruz. Seçimlere de 20 gün kaldı. Türkiye'nin saplandığı Erdoğancılık batağını geride bırakabilecek miyiz, yoksa daha da mı derinine ineceğiz bu işin? Bunu birkaç hafta içinde öğreneceğiz. Fakat bu büyük değişim olasılığının arifesinde Türkiye'nin ve genç kuşağın kaderi oylanacak. Ya faşizm kazanacak ve zifiri bir karanlığa yıllar yıla hapsolacağız, ya da bir mum ışığı yakacak ve bu tünelde yol yürümeye devam edeceğiz. 21. yüzyılda dünyaya gelen insanlar. Daha önce de konuşmuştuk, an itibariyle yaşayan kuşaklar içindeki en şanssızları. İlk gençlik yıllarından bu yana faşizme meyleden bir rejimi normal zannederek büyüdüler. Bu çok önemliydi benim için, çünkü normalin bu olduğunu zannederek yetişen genç kuşaklar politik bilincini nasıl oluşturacaktı? Bunu gözlemek önemliydi. Kurumsal bir demokrasiyi hiç görmediler. Buradan özgürlükçü bir damar da yükselebilirdi. Tam tersine faşizmin tonunu değiştiren bir damar da. Ne olacağını göreceğiz. İşte bu kuşak bu toprakların kaderine 14 Mayıs'ta kullandığı oylarla damga vuracak. 6 milyona yakın genç insan farklı eğilimleriyle seçimlerin sonuçlarını belirleyen en önemli gruplardan biri olacak. Fakat Z kuşağının zihnini manipüle eden, onları gerçeklikten koparan çok fazla değişken var. Kimlik siyaseti de bunlardan bir tanesi. Bu bölümün konusu da işte bu nedenle kuşaklar ve kimlikler olacak. Türkiye nasıl ki kendi 20. yüzyılını 1923'te başlattı, tarihin bir tuhaf cilvesi 21. yüzyılını da 2023'te başlatıyor. Peki bu yüzyıl kimin yüzyılı olacak? Kimliklerimizi tartışma konusu yapmaya devam mı edeceğiz? Bu haliyle bir Orta Doğu ülkesinden farksız mı olacağız? Ya da söyleşimizde Barış Terkoğlu'nun dediği gibi yüzümüzü batıya dönüp sırtımızı doğuya yasladığımız yeni bir yüzyılı mı inşa edeceğiz? Bu bölümün konusu da kuşaklar ve kimlikler olacak. Elbette Kılıçdaroğlu'nun Alevi başlıklı videosunda konuşacağız. Zorlu konular. Umarım derdimi ifade edebilirim. Ben Ozan Gündoğdu. Hazırsanız başlayalım. Bu ülkenin kaderine damga vuran çok kuşak oldu. Ama bu gençlik kuşakları ülkelerinin tarihlerine sadece sandığa attıkları oylarla damga vurmadı. Kimi şiir yazdı, kimi savaştı, kimi mitingler, gösteriler tertip etti. En meşhurları mesela 68 kuşağı. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra dünyaya geldiler. İnsanlığın gördüğü en kanlı savaşın ardından doğan bu çocuklar tüm dünyaya barışın önemini haykırdı. İçlerinden tüm dünyayı etkileyen yüzlerce siyasetçi çıktı. 68 kuşağının başka bir dünya mümkün sloganı tüm dünyayı kasıp kavurdu. Bugünlerde 70'li yaşlarındalar ve gençliklerinde dünyayı etkilediler. Onlar kullandıkları oylarla değil, yürüdükleri yollarla anıldılar. Biraz daha geriye gittiğimizde 1940 kuşağıyla karşılaşıyoruz. Ne oyları tarihe kazındı, ne de yürüdükleri yolları. Onlar edebiyata damga vurmuş bir kuşak. Ahmet Arif, Atilla İlhan, Hasan İzzettin Dinamo, Rıfat Ilgaz, Enver Gökçe, Nazım Hikmet bu kuşağın temsilcilerinden. Toplumcu gerçekçilik onlar sayesinde yeşerdi bu topraklarda. Ama derseniz ki bu topraklara mührünü en sert vuran kuşak hangisidir? Buna cevabım 1880'liler kuşağıdır. Onlar yaklaşık 150 yıl önce doğdular ve kahramanlar çağının son temsilcileri oldular. Başta Mustafa Kemal Atatürk. Fakat sadece o da değil. 19. yüzyılın son harbiyelileri, Kurtuluş Savaşı'nın tüm komuta heyeti, 1. Meclis ve 1920'ler Türkiye'sinin hemen tüm yönetici eliti bu kuşaktan çıktı. Onlar 20'li yaşlarındayken Balkan Savaşları'nı gördüler. Milyonlarca Müslüman Türk'ün Balkanlardan Anadolu'ya göçüne tanık oldular. Büyük bir acı, tam bir felaket yılları. Hala halkımızın hafızasında kalan büyük bir acı, Balkan göçüne türküler bestelendi. Osmanlı küçülürken Anadolu'daki köylerin sayısı artıyordu. Çalın davulları, çaydan aşağıya, aman aman, mezarımı kazın re dos Daha kötüsü olmaz derken 30'larında Birinci Dünya Savaşı'nı, 40'larında ise Kurtuluş Savaşı'nı yaşadılar. Modern zamanların en kanlı savaşlarını en yoğun biçimde yaşayan kuşaktı 1880'liler. Savaşın ne olduğunu onlardan daha iyi bilen yoktu. Haliyle barışın kıymetinin de farkındaydılar. Bu topraklarda barış içinde yaşamak belki de en büyük hayalleriydi. Savaşın ne olduğunu en iyi bilen kuşaktı. Korkaklar mıydı? Ne haddimize? Cesaretleriyle tarih yazdılar. Fakat hakikate sadıktılar. Hakikat neydi peki? Bu kuşağın o yıllarda Türkiye'ye baktıklarında gördüklerini Atatürk 1935'te CHP'nin 4. kurultayında şöyle dile getiriyordu.
Bu çölün kenarında yıkık bir ülke, türlü düşmanlarla kanlı buluşmalar, yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet.
Ve bunları başarmak için arasız devrimler. Uçurumun kenarında yetik bir ülke. Bir tarım toplumunun bir sanayi toplumuna dönüşme çabasının adıydı 1880'liler kuşağı. Ortak bir bizlik duygusu yaratmak, bir ulus kurmak için kulları sıvadılar. Fakat adına Türk dediğimiz bu ulus kimleri kapsamalıydı, tarihi nasıl yazılmalıydı? Dinle kurduğu ilişki neydi Türk'ün? Gayrimüslim Türk olur muydu mesela? Yunan kökenli Türk olur muydu? Türk Müslüman ise bu Müslümanın itikadı, mezhebi neydi mesela? Bunlara cevap verilmeli miydi? Diyelim cevap verilmesindi. O zaman Diyanet ne güne duruyordu? Peki ya Türkçe bilmeyenler ne olacaktı? Kürtlere Türkçe öğretince sorun çözülecek miydi? İlk duyulduğunda kulağa basit gelen, fakat altında derin tartışmalar yatan bu soruları 1880'liler 100 yıl önce, 100 yıl, 1920'li yıllarda cevapladı. Tam 100 yıl önce. Türkiye'nin 20. yüzyılında en derin izi olan kuşak da onlar. Fakat bu izi Türkiye'nin tamamını aktarabilmek, hele hele ülkenin köylerine taşımak da oldukça zor bir işti. Cumhuriyet kentlerimizi değiştirmişti. Devrimler kentlerde oturmuştu da nüfusun %90'ının yaşadığı köylerde Cumhuriyet devrimleri aynı oranda benimsenemedi. Köylünün hayatında 1923'ten sonra büyük değişimler yaşanmadı. Köylü için cumhuriyet ile padişahlık arasında büyük farklar oluşmadı. Büyük toprak sahipliği ilave edilemedi. Marabalık kaldı yıllarca. Cumhuriyet devrimleri de burada tıkandı. Türkiye'nin anti-CHP'ci sağ siyaseti de kitle iletişimini hep bu kesimler üzerinden inşa etti. CHP'liler şehir merkezlerinde marjinal hayatlar yaşayan, Avrupa'yı giyinimli, gelenek görenek bilmeyen, din iman nedir bilmeyen, halka tepeden bakan elitlerdi. Resmedilen buydu. Hakikat bu değildi elbette ama Türkiye'nin köy-kent çatışması hakikatin eğilip bükülmesine zemin hazırlıyordu. Türk köylülüğü böylece Türk sağının kitle havuzuna dönüştü. Bu kimliğin İslam'la kurduğu ilişkiyi siyaset sahnesine taşıyanlar ise son 50 yıldır giderek güçlendiler ve artık nizamın hakimi haline geldiler. Kasaba siyaseti tüm ülkeye nüfuz etti. Aziz Nesin'in Zübüğü bu noktada bu siyasi anlayışın en net temsiline dönüştü.
Arkadaşlar, Burhan Bey, Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz. Bunlar hep komünist oyunları. Beyefendi şunu bil, kasabamızda memleketimizin en büyük camii inşa edilecektir. Ve de buna hiçbir kuvvet engel olamayacaktır.
Zübüklüğün nizamın tamamını ele geçirdiği, kasaba siyasetçiliğinin tüm ülkeye yerleştiği karamsal günlerden geçiyoruz. Koltuk kavgasına alet edilen şeyler bu ülkenin fay hatları. Fakat halkımız kanıyor. Zübüklüğün ayırdına varamıyor. Türk sağı köylülüğe dayanarak büyüdü ama yıllar içinde köylü de olsalar kapsayamadığı iki kimlik oluştu. Bunlardan biri Kürtler, diğeri de Aleviler oldu. Bu iki kimliğin neden kapsanamadığı ise 1880'lilerin tartışmalarında gizlidir. Burada uzun uzun bu konuya dalmayacağım. İleride dalmayı çok isterim ama şimdi girersek buradan çıkamayız. Fakat hakikat şu: 1880'liler 1920'li yıllarda bir milli kimlik inşasına giriştiler. Bu inşa sürecinde özellikle iki grup farklı özellikleriyle öne çıktı. Kim onlar? Dediğim gibi Kürtler ve Aleviler. Bu iki grup Türk sağı tarafından kapsanamadı. Ya da şöyle diyelim, Kürtler ya da Aleviler hiçbir zaman Türk sağının hakim kitle tabanını oluşturmadı. Bu iki kesim sağcılaştırılamadı. Müsbet vatandaş tanımının içine giremediler. Eskiden görünür değillerdi çünkü köylerinde yaşıyorlardı. Fakat zaman içinde kentlere göç ettiler ve diğer kesimlerle etkileşim içine girdiler. Bu haliyle 21. yüzyılın ilk çeyreğinin sonunda Cumhuriyet'in müesses nizamında 3 grup kendisini bu devletin eşit yurttaşı olarak göremiyor artık. Kimdir onlar? Kürtler, Aleviler ve bu iki kimliğin dışında olmakla birlikte CHP tabanını oluşturan seküler kesimler. Özellikle son 10 yılda bu 3 grup sert bir nefret kampanyasının nesnesi oldu. Türkiye'de kimlik siyaseti de bu denklem üzerinden kuruluyor. Bu siyaset sağ ve sol olarak ikiye ayrılıyor. Yani sol kimlik siyaseti, bir de sağ kimlik siyasetinden bahsetmek mümkün. Alevilik, Kürtlük ve sekülerlik üzerine kurulan sol kimlikçi bir siyaset var. Bu siyaset çeşitli diğer kimliklere de nüfuz ediyor. Bu siyaset zemini daha çok hak temelli. Ötekine bir düşmanlık beslemiyor. Bir de bunların dışındakilerin tümünü, yani Türklük ve Sünniliği kapsamaya çalışan ve bunu yaparken de ötekini düşmanlaştıran sağ kimlikçi bir siyaset var.
Alevilik, Alevilik, Alevilik, Alevilerden Alevi, Alevilik, Alevilik, Alevilik, kendisi Alevi kültüründen ya, hani sen Aleviydin? Alevi kültüründe bile böyle bir anlayış yok. Biliyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu Alevilik kültürüyle yetişmiş bir insandır. Aleviydin, ancak Hacı Bektaş-ı Veli'ye saygısı olması gerekir, olduğunu da zannediyorum. Ama Hacı Bektaş-ı Veli ne diyor? Eline, beline, diline hakim ol diyor.
Burada tabii kimlik inşasında din son derece etkili. Fakat din kadar köylülük de etkili. Kentte Alevi ile, Kürtle ya da sekülerlerle iç içe yaşayan, kozmopolit bir gündelik hayatı paylaşan insanların birbiriyle ne sorun olabilir ki? Dolayısıyla kentte doğup büyüyen genç insanlar için de Alevi ve Kürt düşmanlığı üzerinden bir siyasetin yükselmesi eskisinden çok daha zor artık. Fakat kasabasından dışarıya çıkmamış, dünyayı kendi kasabasından ibaret zanneden, baskıcı bir toplumsal düzenin içinde yaşayan insanlar için kimlik siyaseti hala son derece etkili sonuç doğurabiliyor. Ötekinden nefret ederek büyüyen kasaba toplumsallığı, Türk sağının kimlik siyasetinin mayasını oluşturuyor. Fakat gelecek kuşaklar için de bu siyasetin etki alanı daralıyor. Dolayısıyla Türk sağının da yeni bir paradigmaya ihtiyacı var artık. Bu paradigma Erdoğancılık olarak bir kimliğe dönüşüyor. 20. yüzyıldaki Türk sağı 21. yüzyıla kendisini Erdoğancılık olarak taşıyor. İşte bu tarihsel zeminde ilerliyoruz 2023 seçimlerine. Tümüyle sağda konumlanmış, merkez sağı bile kapsama gayreti olmayan radikal sağ bir koalisyonla karşı karşıyayız. Ve Erdoğan'ın karşısında kim var? Bir Alevi var. Üstelik alelade bir Alevi değil, Dersimli, Zaza, dahası CHP Genel Başkanı. Nefret kampanyasına çok uygun bir kimlik. Doğru tahmin ettiniz. Kılıçdaroğlu'nun o meşhur olan Alevi videosuna nihayet geldik. Ama öncesinde bölüme kısa bir ara vereceğiz, döndüğümüzde bu konudan devam edeceğiz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POT10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Kılıçdaroğlu 19 Nisan'da Alevi yazarak bir video mesaj yayınladı. İzleme şansınız olduğunu bilmiyorum diye bu sefer sormayacağım. Çünkü sadece kendi hesabında 100 milyon kişi tarafından görüntülenmiş bu mesaj. 100 milyon kişi görüntülememiştir belki. Belki bazıları birkaç kişi izlemiştir. Bilmiyorum ama herhalde siz de izlemişsinizdir. Bana kalırsa Kılıçdaroğlu'nun bu zamana dek yaptığı en iyi konuşmaydı. En iyi siyasi manevraydı. Hiç lamicimi yok. Şimdi sizlerle bir konuşmayı biraz çözümleyelim. Hitap ettiği kesim gençlerdi Kılıçdaroğlu'nun. Nedeni açık. Gençler kentte doğdular. Farklının o kadar da farklı olmadığının farkındalar.
Görüyor musunuz gençler? Duyuyor musunuz? Türkiye'de başlamak üzere olan yeni hayatın sesleri bunlar. Dünyanın hemen kıyısında duruyoruz. Ya sıkışıp kaldığımız bu eşiği aşarak dünyada hak ettiğimiz yere kavuşacağız. Mutlu ve güçlü bir ülkenin onurlu birer yurttaşı olacağız ya da özlemle baktığımız o bizim dışımızdaki dünyayı sadece izlemekle yetineceğiz.
Türkiye, Cumhuriyet'ten bu yana 100 yılı geride bıraktı ve çok açık ki geçmiş 100 yılın tartışmalarına boğulup kaldık. Geleceğe odaklanamazsak bu bataklıktan çıkamayacağız. 1880'liler kuşağının tartışmalarını 21. yüzyıla taşımak zorundayız. Bizi biz yapan nedir? Ortak değerlerimiz nedir? Onların dediklerini aynı şekilde kabul etmekten bahsetmiyorum. Onların vizyonunu 21. yüzyıla taşımaktan bahsediyorum. Bu topraklarda barış içinde yaşamak ve bağımsız, hür biçimde yaşamak vizyonu. 100 yıl boyunca bu denli değişen toplumsal yapımıza uyumlu bir toplumsal düzen inşa etmek durumundayız. Bu mesajın ardından Kılıçdaroğlu yine gençlere seslenerek ilk kez kimliğini açıklıyor.
İlk oyunu verecek olan sevgili evlatlarım, ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım. Allah'ın verdiği bir canım var. Kul hakkı yemem, harama, beytülmale el uzatmam. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel ülkede her şeyden uzak ve yoksul bir evde doğdum. Cumhuriyetin bize verdiği fırsatlar sayesinde okudum. Mesleğim oldu, ailemi kurdum.
Kılıçdaroğlu'nun kimliği bilinmiyor muydu? Elbette biliniyordu. Fakat daha önce hiçbir zaman bu kimliğini açıklamayı tercih etmemişti Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunu Alevi inancını yeterince benimsemediği şeklinde yorumlayanlar da oldu. Halbuki durum tam tersiydi. Kılıçdaroğlu dindar bir Aleviydi. Bu kimliğine ilk kez bu kadar açıktan sahip çıktı Kılıçdaroğlu. Fakat önemli olanın kimlikler olmadığını, kişilerin tercihleri olduğunu, iyi insan olmanın kimliklerden öte bir sorun olduğunu vurguladı. Mesajını da gençlere verdi.
Alevi olmaz diyen bu sisteme doğru olan, dürüst olan, ahlaklı olan olur diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın? Gelin gençler, gelin bu eşiği hep birlikte aşalım.
Bu konuşmayı yaptıktan sonra bayramın ilk günü Adıyaman'a giden Kılıçdaroğlu, burada hepimizin tüylerini diken diken eden bir tepkiyle karşılandı. Adıyaman'da depremde ölenler için yapılan bir mezarlık ziyaretinde Fatiha okunduğu sırada yaşandı bu tepki. Kılıçdaroğlu ve arkadaşları bir mezarın başında imama eşlik ederek ellerini semaya kaldırmıştı ki izleyenlerden biri haykırdı.
Ya Fatiha okumayı bilmiyor ki, sen buna ne Fatiha okutuyorsun ya? Bu Fatiha okumayı bilmiyor. Buna ne Fatiha okutuyorsunuz?
Bir bayram sabahı yaşandı bu olay. Kendi adıma o günümü zehretti. Yüz binler, belki de milyonlarca insan bu görüntüleri izledikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı. En azından ben öyle düşünüyorum. Birçok da buna benzer mesaj aldım. Kasaba bataklığı budur işte sevgili arkadaşlar. Burada şehitler var diye haykıran bu kişi, bir yandan tepkisinin meşruiyetini vatan millet sevgisine yaslandırıyor ve dolayısıyla geride kalanları bir vatan hainliği çerçevesinden değerlendiriyor. Bu Fatiha okumayı bilmiyor ki diye bağırırken de içindeki Alevi nefretini dışa vuruyor. Alevilerin Fatiha bilmediğini zannediyor. Bilmeseler ne olur o ayrı konu ama bakış açısını çözebildik sanırım. Ve bunu yüksek bir bilinç düzeyiyle yapmıyor. Kendi toplumsallığı içinde sürüklenerek yapıyor. Yani bilinçli bir kişi değil bu. CHP'liler bu haykırışın bir provokasyon olduğunu düşündü. Yani şöyle, bu kişi sanki bir AKP görevlisiymiş, bilinçli olarak oraya gönderilmiş gibi. Açıkçası ben buna emin değilim. Bu anlamda bir provokasyon olduğunu düşünmüyorum yani. Ha, muhakkak belki bu kişinin bir derdi vardır ama bu dert bireysel bir dert. Talimatla verilmiş bir amaç yok ortada. Çünkü irin dolu bir toplumsallığın içinde yaşıyoruz ve burayı aşmakta zorlanıyoruz. Bu nefret dolu ifadeler, bana kalırsa bu toplumsallığın ürünüydü. Erdoğan'ın yaslandığı zemin de bu nefretin içinden süzülüyordu. Ve bu nefreti de giderek derinleştiriyordu Erdoğan. Aynı gün Kılıçdaroğlu'na bu hakaret yapıldığı anlarda Erdoğan neredeydi biliyor musunuz? Sultanahmet Camisi'nin avlusundaydı. Caminin restorasyonun açılışında avluda miting yapıyordu.
Şu anda muhalefet ne diyor? Gelince Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış. Yenine inanç bilmem ne başkanlığı diye bir şey kuracaklarmış. Kardeşlerim, tabii yuh yetmez. 14 Mayıs'a kadar gece gündüz çalışacağız ve onları siyasi mevta haline getireceğiz.
Bu numarayı gözü gören yutmaz. Siyasetin en yavan, en çiğ hali bu. Ama lanet olsun ki 21. yüzyılda 2023 Türkiye'sinde bile alıcısı hiç de az değil. Fakat artık mesele İslam da değil. Erdoğan'ın kendisi değil ama Erdoğancılığın kendisi artık bir kimliğe dönüşmüş durumda. Erdoğan ise bu kimliğin temsilcisi konumunda. Her ne olursa olsun, Türkiye nasıl bir batağa saplanırsa saplansın, Erdoğancılığı bir kimlik olarak benimseyen halk kitleleri bu kimlikten vazgeçmiyor. Mesele bu noktada İslamcılıktan çıkıyor ve Erdoğancılığa dönüşüyor. Erdoğancılık, Müslümanlığı temsil ediyormuş gibi görünen başka bir kimliğe dönüşmüş durumda. Ve biz Erdoğan gittikten sonra da Erdoğancılığı konuşmaya devam edeceğiz. Erdoğancıların içindeki sermaye sahipleri de sistem içinde giderek imtiyaz kazanarak kendisi dışındaki halk kesimlerinin öfkesini çekiyor. Artık bu kişileri görebiliyorsunuz. İstanbul'da bir taksici, AKP plakalı, badem bıyıklı, çakarlı bir Range Rover'ın sahibiyle tartışıyor ve bayramda sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oluyor. Taksicinin "Sen devlet misin lan?" diye bağırışı muhalif kitlelerin duygu durumunu çok iyi yansıtıyor.
Devleti verdiği şey
sana kurma.
Sen devlet misin? Devlet misin sen?
Sen
devlet misin?
Sen devlet misin ifadesi geniş kesimler tarafından sahiplenildi. Hakikaten imtiyaz sahibi tüm Erdoğancılar devlet ağzıyla konuşmaya başlıyor artık. Taksici şivesinden anlaşıldığı kadarıyla Kürttü. Range Rover'ın sahibi ise onunla tartışırken ona terörist diye bağırıyordu. Belli ki taksici bu terörist ifadesine fazlasıyla bozulmuştu. Gündelik hayatta Kürt'le karşılaştıklarında eğer ortada bir tartışma yoksa her şey yolundaydı. Fakat Kürt'le tartışmaya başladığında ağzından çıkan ilk ifadede terörist oluyordu. Taksici de asıl terörist sensin diye haykırıyordu. Kürtlere kimse terörist diyemez. Türk Kürt kardeştir. PKK ayrı, Kürt ayrı. Bunlar siyaset kürsülerinden kulağa güzel gelir de gündelik hayat farklı işliyor. Kürt bir gündelik tartışmanın tarafıysa akla ilk gelen PKK oluyor. Basit bir trafik kavgasında karşınızdaki şivesiyle kendini belli ediyorsa ona yakışan hakaret terörist oluyor. HDP eşittir PKK dendiğinde HDP'ye oy veren 7 milyon kişi de terör destekçisi haline geliyor. Taksici de kendisine terörist denilmesine çok bozuluyor haklı olarak. Dediğim gibi Erdoğancılığın kendisi bir kimliğe dönüşüyor ve Erdoğan'ın ağzından çıkan her bir ifade kitle tabanı tarafından son derece hızlı biçimde satın alınıyor. Denebilir ki Kürtlere ne denmiş ki? Hadi beraber Ekim 2022'ye gidelim. Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katıldığı ve grup toplantısında Erdoğan'ın rozet taktığı o dakikalara gidelim.
Olmaz ya, bu işli kariyeli bir çocuk doğmuyor.
Doktora getirmişsin herhalde.
Sayıları artırmak lazım.
Anlaşıldı.
Genç kardeşim. Allah'tan isteyelim. Devam. Çocuk çok önemli. Bak, PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane.
Ne diyor? Duydunuz değil mi? Ne diyor? PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane çocuğu var diyor. Ne demek bu? Bunu duyan Kürtler biraz önce dinlediğiniz taksici gibi alınganlık gösterse haksız sayılırlar mı? Denebilir ki Erdoğan'ın ağzından bu ifadeler sehven çıkmıştır. Hayır. Aynı ifadeyi Erdoğan bundan 3 yıl önce İslam ülkeleri kadın konferansında da etmişti.
Müslümanın çoğalması şart. Türkiye'deki terör örgütü bu konuda çok çok hassas. En az 5, 10, 15 çocukları var.
Bu noktada Türk sağının tüm tarihselliği içinde Alevi ve Kürt'e ilişkin bakış açısının iz düşümlerini görüyoruz. Kılıçdaroğlu ise sadece Alevi'ye değil, Kürtlere de sahip çıkıyor. Alevi notuyla paylaştığı video mesajından 2 gün önce de Kürtler notuyla bir video mesaj yayınlıyor.
Son yıllarda ne zaman seçim konuşsak, saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici. Gerçekten de utanç verici. Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor. Her gün durmadan, her gün milyonlarca lirayı sosyal medya trollerine harcıyorlar. O troller bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyorlar.
Bunu dinleyen kesimlerin bir kısmının hadi oradan ortada Kürt sorunu falan yok dediğini duyar gibiyim. İslamcı şair İsmet Özel'in dizeleri 90'lı yıllarda İslamcılar tarafından sıkça paylaşılırdı. Şöyle diyordu şiirde: İnsanlar hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır. Bugün de benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Öbür dünyanın dediklerini duymak istemiyor, endişelerini paylaşmıyoruz. Kürt sorunu yoktur, Alevi sorunu yoktur deyip duruyoruz da vardır diyeni dinleme zahmetine katlanmıyoruz. Belki yoktur, belki vardır ama dinlemiyoruz. Kamusal bir tartışma zemini oluşturamıyoruz. Fakat bu noktada Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı sıfatıyla yaptığı her iki çıkış, yani Kürtler ve Alevilere dönük açıklamaları yeni bir paradigmanın ipuçlarını veriyor bizlere. Erdoğancılığın kurduğu kimlik siyasetini bozuyor, Aleviymiş de ne var yani diyor. Bu dil, bu söylem iktidarın kimlik siyasetini marjinale doğru ittiriyor. Kimlik siyasetini ustalıkla bir bataklığa dönüştürüyor Kılıçdaroğlu. Ve bu düzenden beslenen, bu düzenin aynı şekilde devamını arzulayan kasaba siyasetçileri absürde dönüşüyor.
Şimdi çıkmış, ben Hak Muhammed Ali'nin yolundayım diyor. Kim diyor? Kılıçdaroğlu. Soruyorum, Hak Muhammed Ali'nin yolunda LGBT var mı? Hak Muhammed Ali'nin yolunda terör örgütü var mı?
Bu toplumun tüm geri yönlerini kaşıyarak siyaset yapan bir iktidar. Zübüklüğün iktidarı. Bu anlayışın devamı halinde Erdoğancılık nizamın tamamına hakim olacaktır. Bu durumda bildiğimiz anlamda ne solculuk, ne milliyetçilik, ne İslamcılık yaşama şansı bulamaz. Bilimum her türlü fikri hareket dönüşecek ve Erdoğancılığa uyum sağlayacaktır. İşte bu hegemonyadır. Buna Atatürkçülük de dahil. Bugünlerde kendisini Atatürkçü diyen Erdoğancıları görüyorsunuz işte. Mehmet Ali Çelebiler, Nedim Şenerler, Hulki Cevizoğullar. Hatta biraz daha tersten Ümit Özdağlar, Sinan Oğanlar, hatta Muharrem İnceler. Milliyetçilik de dahil, solculuk, İslamcılık falan da dahil. Bu fikirlerin hemen hepsi Erdoğanizm tarafından ele geçirilmeye adaydır. Dolayısıyla siz Erdoğan karşıtıyım deseniz de olur. Fakat Erdoğanist bir rejimin tarafındasınız. Çoğunluk kimliğine yaslanarak, bu kimliğin kasabalı, taşralı özelliklerini kaşıyarak ayakta kalan, gelecek vizyonu bundan ibaret olan bir iktidar. Toplumu birbirine düşürerek yol alan bir siyaset etme biçimi bu. İslamcılık deyip geçilemez, siyasal İslam deyip geçmeyin. Adıyla sanıyla Erdoğanizm bu. İşte bu noktada Kılıçdaroğlu'nun vizyonu açığa çıkıyor. Mesele Erdoğan'ı göndermek değil, Erdoğanizmi göndermek. 3 Mart'ta yani Akşener'in masadan kalktığı o kritik günde Kılıçdaroğlu'nun da mesajı buydu. Onu tekrar hatırlayalım.
Sevgili halkım, biz bu yola çıkarken hep Halil İbrahim sofrasından bahsettik. Çünkü bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir dedim. Yoksa bu ülke iflah olmaz dedim. Türkiye'nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amaç sadece Ceberut Sarayı göndermek ya da değiştirmek değildi. Amaç aynı zamanda yeni güzel bir Türkiye oluşturmaktı. Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek, göz ardı ederek Türkiye'yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye'yi 20 senedir yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin. Bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim.
Erdoğan gitsin, Erdoğanizm kalsın. Bunu yapamayız diyor Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir kurmaya çalıştığı yeni paradigma da bu. Erdoğanizmin tasfiyesi için ittifaklar siyaseti. Başarılı olabilecek mi göreceğiz. Ama bence kaderimiz Kılıçdaroğlu'nun başarısına bağlı. Diyelim ki başarılı olamadı. Bu durumda her şeye yeniden başlamak oldukça zor olacaktır. Fakat bir hakikati dillendirerek sona gelelim. Bu ülkede birlikte yaşama ilişkin, eşit yurttaşlığa ilişkin, iyiye güzele ilişkin her ne olacaksa Erdoğanizmin zayıflamasına bağlı bu. Erdoğanizmin yeniden kazanması halinde ise Kürtler, Aleviler ve CHP'nin geniş tabanını oluşturan seküler kesimler, yani bu ülkenin yaklaşık yarısı bu ülkeye ne olacaktır? Küsecektir. Altını çizelim. Barışmamak üzere birbirimize küsme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Tehlike budur. Türkiye, Anadolu'ya sahip çıkan 1880'lilerin ardından tam 100 yıl sonra aynı Anadolu'da bu sefer birbirine küsme tehlikesiyle karşı karşıya. Gerçek anlamda bir beka tehlikesiyle baş başa. Belki de bu nedenle Kılıçdaroğlu aslında tüm Atatürkçülerden daha Atatürkçü. Atatürk'ü 21. yüzyıla taşıyabilmenin yollarını aradığı için. Bölümün finaline gelirken Fazıl Say'ın bestelediği 100. yıl marşına kulak verelim isterim. Marş boyunca 100 yıllık icraatların sayılmasını bekleyenler. kahramanlık hikayeleri arzu edenler şaşkınlık yaşadı. Belki de marşı beğenmedi. Ama bence sanatçı Fazıl Say, "Ver elini yıkalım karanlığı" dizelerini tam da bugünlere uyduğu için kullandı. Tren Topi'yi Podbi Medya ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar zübüklüğe karşı birbirimize ellerimizi verebildiğimiz günler dilerim. Hoşça kalın.
Çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.